Yapımcılığını Ceyda Nuray Kıygı'nın üstlendiği, Sultan Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu Sen Olsaydın programında hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın diye soracağız.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Sen Olsaydın programında konu başlığımız genç olmak olacak. Gençlik döneminden bahsedeceğiz. Genç, ergen ya da yeni yetme veya delikanlı olmak bugünkü konumuz olacak. Her ne kadar farklı kavramlarla, farklı terimlerle ifade edilse de aslında aynı şeyleri ifade etmiş oluyoruz. Kanı deli akmak, enerjik olmak, içi içine sığmamak, coşkulu, heyecanlı, dinamik olmak, belki zaman zaman tüm bu sebeplerle düşünmeden hareket etmek, öyle ki artık düşünecek kadar bile bekleyememek, sabırsız olmak, kıpır kıpır olmak, hareketli, aktif olmak, işte bu gençlik döneminin en bariz özellikleri arasında. Gençlerde duygu ve davranışlar düşüncenin biraz daha önüne geçiyor. Çünkü gençler önce yapıyorlar ya da önce yaşıyor ve hissediyorlar, sonra daha ziyade düşünüyorlar. İşte bu sebeple de bazen böyle olacağını düşünmemiştim diye mazeret sunabiliyorlar. Bu da daha ziyade yetişkinlerle aralarında çatışma yaşanan anların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Aslında gençlik dönemi, ömrümüzün ah o gençlik, ah o yıllar diye en çok özlediğimiz, hasret duyduğumuz ve geçmişe dair anıları anlatırken en çok içinden anı seçip ifade ettiğimiz yıllar, gençlik yılları, çocukluk yıllarıyla birlikte. Biz gençliğimizde diye başlayan cümleler hepimizce malum değil mi? Ama gençler, biz gençliğimizde diye söze girilen öğütlerden ve yine zamane gençleri diye başlayan eleştirilerden hoşlanmıyor aslında. Ama onlar bu cümlelerden her ne kadar hoşlanmasalar da en çok da bu cümle kalıplarını duyuyorlar, en çok da bu cümlelerle ifade edilen sözlere muhatap oluyorlar. Bir yanda sen sus konuşma, karışma, daha sen çocuksun cümleleri, bir yanda koca adam oldun ama hala büyüyemedin diye başlayan cümleler arasında kalabiliyor gençlik. Bu ikilem arasında genç düşünüyor ve soruyor kendisine. Hatta bazen karşısındaki yetişkine de bunu dile getiriyor. Diyor ki, ben çocuk muyum, yetişkin miyim? Hatta daha cümleyi açarsak, işinize geldiğinizde çocuksun sen sus konuşma diyorsunuz, işinize karıştırmıyorsunuz, ama işinize geldiğinizde, sorumluluk vermek istediğinizde, hala daha büyümedin, hala daha sorumluluk almıyorsun, koca adam oldun diye eleştiriyorsunuz diyorlar haklı olarak. Bakın, gençlik yılları aslında bu ikilemlerin yaşandığı yıllar. Evet, yetişkinlerle büyükleriyle çatışmaların, belki küçük sürtüşmelerin, polemiklerin belki yaşandığı dönem, ama aslında hayatımızın en de güzel yılları. Bazen o çocuksu davranışlarıyla görüyoruz gençleri. Bazen de yaşından beklenmedik bir olgunluklarıyla görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ikilem hem sözlerimize, diyaloglarımıza yansıyor, hem de aslında gençlerin kendi ruh hallerinde, kişiliklerinde, davranışlarında da yine bu ikilemi görebiliyoruz. Bir yanda sorumluluk alması istenen ama o ana kadar belki de yeterince sorumluluk verilmeyen, yine karar vermesi istenen ama yeterince kararlarına saygı duyulmayan, özgüven sahibi olması istenen ama sen sus konuşma ya da şimdi sırası ve yeri zamanı değil diye azarlanan gençlerden bahsediyoruz bugün. Bahsetmeye çalışıyoruz aslında şu ana kadar ve bundan sonraki dakikalar içerisinde. Kendimizi biraz gençlerin yerine koymaya çalışacağız bugün. Sen olsaydın diyeceğiz yine. Sen tüm bu saydıklarımıza muhatap olan bir genç olsaydın, sen olsaydın ne yapardın, nasıl düşünür, nasıl hisseder, nasıl yaşardın acaba?
sadece sempati değil, aynı zamanda empati için.
Dinleyicilerimiz, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde kaç yaşındaydı? Bu soruyla devam edelim istedim cümlemize, programımıza, birlikteliğimize. Çünkü önemli bir giriş kapısı şu soru: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde sadece ve sadece 21 yaşındaydı. Ergenlik gerçekten gençlik dönemi, fırtınalı, iniş çıkışlı bir dönem mi? Bakın, bu konu o kadar önemli bir konu ki, hani biz toplum olarak öyle bakıyoruz. Genelde anneler babalar der ki çocuğum gittikçe büyüyor, eyvah ergenliğe de girecek, başlayacak bizim tartışmalar, polemikler, ergenlik tripleri başlayacak diye. Belki kendi aramızda konuşuyoruz toplum olarak, anne babalar birbirleriyle ya da anneler bir araya geldiğinde, babalar bir araya geldiğinde kendi arkadaşlarıyla gençlerden, çocuklardan bahsederken. Öncesinde adeta böyle bir kehaneti sanki oluşturuyoruz, bekliyoruz gibi davranıyoruz. Bu konu sadece toplum içinde değil, aynı zamanda gelişimcilerin, psikologların, eğitimcilerin de konusu olmuş ve gelişim psikologları bu soru üzerinde durmuşlar. Var olan kuramlarında bu sorunun da cevabını aramışlar. Örneğin Stanley Hall'un özünü yineleme kuramına göre, evet, ergenlik bir fırtına ve stres dönemi. Gençler bu evrede bireyselleşmeye ve kendilerini belli bir perspektife yerleştirmeye çalışırlar. Bu dönemde ergenler hem çocuklardan daha esnek ve duyarlı, hem de topluma ve toplumun çeşitli kurumlarına ya da olaylara daha tepkisel davranabilirler. Yani bakın, hem duyarlılık var hem tepkisellik var. Aslında o ikilem pek çok yerde karşımıza çıkıyor gençlik ve ergen denildiğinde. Meşhur Freud'un psikanalitik kuramına göre ise, evet, ergenlik bir fırtına ve stres dönemi. Daha önceki dönemlerde aile ön plandayken, bu dönemde değişik zamanlarda değişik kişiler, arkadaşlar, gruplar, hatta bazen bir sanatçı ya da idol olarak gördüğü, rol model olarak gördüğü bir başka isim ön plana çıkabiliyor. Freud psikanalitik kuramında kişiliği açıklarken 3 öğe üzerinde duruyor. Toplumun ve gelenek ve göreneklerin temsilcisi olan süperego, bireylerin ihtiyaçlarının temsilcisi olan id ve bu ikisi arasında dengeyi sağlayıp nihai kararı veren egodan bahsediyor. İşte bu üçlü bizim aslında kişiliğimizi oluşturuyor diyor. Tabii biz burada bakın, ego derken, hani dedik ya aradaki dengeyi sağlıyor diye, günlük kullanımda egoist derken bencil kavramını ifade etmeye çalışıyoruz ama psikolojide ego aslında dengeyi sağlayan, nihai kararı veren unsur olarak görünüyor. Yani psikolojideki ego kavramıyla günlük dildeki ego ve egoist kavramı birbirinden biraz farklı. Bunu da yeri gelmişken ifade edelim istedik. Bir diğer kuram, toplumsal öğrenme kuramına göre çocuklukta bağımlılığı destekleyen kültür, ergenlikte gitgide bağımsızlığı beklemekte. Böylelikle yetişkinliğe eşlik edecek sorunların üstesinden gelinebilecektir. McCandles, ergenlerin daha önce öğrendikleriyle toplumun onlara birden yüklediği yeni beklentiler arasındaki çelişkiyi vurguluyor. Olasılıkla ergen belli bir stres yaşayacaktır haliyle bu durumda, diyor toplumsal öğrenme kuramı. Bakın, hakikaten her bir kuram gençliğe dair farklı bir açıdan bakmış, yaklaşmış ve bizim gençlik dönemine ve gençleri anlayabilmemiz için adeta bir ışık tutmuş. Sullivan, kişiler arası kuramında kişiler arası gereksinimlerin doyurulmasının öneminden bahsediyor ve ergenliğin kaygı oluşturan bir dönem olduğunu söylüyor. Alan kuramında Kurt Lewin ise insanların her birinin kendi yaşam alanlarında bazıları pozitif ve onları çeken, bazıları da negatif ve onları iten amaç ve değerler taşıdığından bahsediyor. Lewin de ergenliğin giderek daha fazla stres uyandırdığı üzerinde duruyor. Bakın, şu ana kadar bahsettiğim kuram ve isimler daha ziyade ergenliğin bir stres ve bunalım dönemi olduğunu, fırtınalı bir dönem olduğunu ifade etmeye çalıştılar. Bundan sonra bahsedeceğim kuramlar ve aslında günümüz psikologlarının, günümüz gelişim psikolojisinin ve eğitimcilerin daha çok tercih ettiği kuramlar arasında yer alacak birazdan bahsettiğim kuramlar. Bunlar biraz daha farklı bakıyor gençlik ve ergenlik dönemine. Örneğin bunlardan biri antropolojik kuram. Birey-toplum ilişkisini ele alıyor bu kuram. Farklı kültürlerin, toplumsal yaptırımların, bireyler ve ergenler ebeveynler üzerindeki etkisini inceliyor. Ergenlik stresinin toplum tarafından yaratıldığı ve aslında bu dönemin her zaman fırtına ve stres dönemi olmayacağını vurguluyor. Hani biz demin bu soruyu toplum içerisinde de biz anne babalar olarak gerek eşler kendi arasında gerek anneler kendi aralarında ya da babalar kendi arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde adeta bir kehanet gibi eyvah çocuğum ergen olmak üzere sorunlar başlayacak şeklinde dile getiriyorlar dedik ya. Bakın aslında bu kuramla da örtüştü bu söylediklerimiz. Belki de biz toplum olarak böylesi bir şeyi önceden o kadar bekliyoruz ki adeta kendimizi hazırlıyoruz ve onu o kadar bekliyoruz ki bu psikolojide de kendini doğrulayan kehanet olarak var olan kavramın bizzat toplum içerisinde, hayatın içinde gerçekleşmesine zemin hazırlıyor. Piaget'in bilişsel kuramına göre ise Piaget daha ziyade düşünce üzerinde duruyor ve bilişsel gelişim evrelerini saptıyor. Ergenlik döneminin de tam da soyut işlemler yani soyut düşünebilme dönemine denk geldiğini ifade ediyor. İşte bu dönemin en önemli özelliklerinden biri çeşitli seçenekleri tartabilme ve düşünebilme yetenekleri. Bu sebeple Piaget bu döneme yani ergenliğe olumlu bakıyor. Bakın şu ana kadar bahsettiğimiz kuramlar içerisinde gençliğe ve ergenliğe en çok olumlu bakan kuramlar arasında oldu Piaget'in bilişsel kuramı. Bunun dışında psikososyal kuram daha ziyade kimlik kazanma ya da kimlik karmaşası kavramları üzerinde duruyor. Psikososyal kuramda Erikson bu ikisinden birinin gençlik döneminde kazanılacağını ifade ediyor. Birey ya kimlik kazanır bu süreçte ya da kimlik karmaşası yaşar diyor. Sorun ve çatışmaların çözümü kültürden kültüre değiştiği gibi bireyden bireye de farklılık gösterebiliyor. Aslında şöyle bir düşünürseniz her bireyin adı üstünde hani birey diyoruz ya birey yani birdir, farklıdır, biriciktir, özeldir, kendine hastır. Dolayısıyla her bir bireye dair genel hükümlerde bulunmak ya da bir takım öngörülerde bulunmak aslında çok da doğru bir yaklaşım değil. Yani her genç aynı şekilde davranacak, her genç ergenliği sıkıntılı bir şekilde geçirecek diye bir beklentiye girmemek lazım. Çünkü herkesin doğuştan getirdiği kendi genetik yapısı farklı, aileden aldığı kalıtsal özellikleri farklı, çocukluk deneyimleri farklı, aile ve çevreden aldığı eğitim farklı, içinde bulunduğu çevre ve kültür, sosyoekonomik düzey, okulda aldığı eğitim ve tüm bunlar çerçevesinde oluşan ve gelişen benlik kavramı farklı. Her birimizin bir benlik kavramı var. Yani kim olduğumuza ilişkin algılarımız var. Dolayısıyla gençlerin de bir benlik kavramı var. Tabii o süreç İşte kimliğe dair bir takım yenilikler, yeni yapılandırmalar sağlanıyor. Asıl temeli çocukluk döneminde kazanılıyor kimliğin, benliğin. Ama ergenlik ve gençlik döneminde bu süreç tekrar gözden geçiriliyor. Ve az önce bahsettiğim Erikson'un psikososyal kuramında da geçtiği üzere genç ergenlik döneminin sonunda ya kimliğini kazanmış olarak ya da kimlik karmaşası devam eder bir şekilde bu sürecin sonuna doğru gelmiş oluyor. Evet hakikaten kuramlar bile aslında gençleri anlamakta, anlatmakta zorlanmış. Kısa bir ara verelim, bir güzel eser dinleyelim. Kıraç Zaman diyecek. Bu eser içerisinde de bu parçanın sözlerine de dikkat ederseniz hayata ve yaşamaya dair güzel dizeler var. Bunları da kulağımıza küpe edelim inşallah. Kıraç söylüyor Zaman.
Etmek olmaz. Ne sen kalırsın ne de ben bu dünyada. hissetmek olmaz. Umudun kaybedip pes etmek olmaz. Bir kez olsun çevir yüzün bak şu toprağa. Sabah umudun kaybedip pes etmek olmaz. Bütün geceler mecbur varır sabah. Umudun kaybedip pes etmek olmaz.
Dinleyicilerimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programında birlikteliğimiz devam ediyor. Hani o gençlerin sürekli ileri sürdükleri bir cümle var. Diyorlar ya, büyükler bizi anlamıyor, anlamıyorlar ki diye yaptıkları sitem. Onları anlayabilmek için önce aslında bu dönemi, yani ergenliği, gençlik dönemini anlamak, bilmek lazım. Gençlik dönemi aslında bir yetişme evresi. Yetişkinliğe geçiş, çocukluktan yetişkinliğe geçiş arasında bir köprü gençlik dönemi. Bir değişim, bir dönüşüm, bir gelişim dönemi olduğu için bazı problemlerin ortaya çıkması da doğal. Kimi zaman genç kendi iç dünyasında bunu yaşar, kimi zamansa keskin çıkışlarıyla bunu dışarı yansıtır. Hani az önce pek çok kuramdan bahsettik ya, psikologlar, özellikle gelişim psikologları, eğitimciler bu dönemi anlamaya, anlatmaya, açıklamaya çalışırken hakikaten zorlanmışlar. Çünkü gençler farklı, her bir birey farklı. Her bir kuram da konunun bir yönünü ele almış. Özellikle son üç kuram daha esnek, daha olumlu bakmış gençlik dönemine. Belki bizler ergenliğe çok fazla olumsuzluk atfedip eksik ve yanlışlara odaklandığımız için toplum olarak az önce de dediğimiz gibi bir olumsuz kehanet kehanette bulunuyoruz. Oysa ki zaten fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal değişimler yaşayan gençle ailesi ve zaman zaman da çevresi arasında sorunlar yaşanabilir aslında. Bunu doğal görmek lazım ve bu dönemdeki gençliği ve gençliğin özelliklerini tanımak lazım. Bu dönem benliğin yeniden yapılandığı bir dönem dedik. Yeni hedefler var. Bununla birlikte ikilemler var. Uç duygular, uç düşünceler var. Duygularda dalgalanmalar var. Ben merkezlilik var. Yani bazen öyle olur ki genç dünyayı kendinden ibaret görür ve o esnada anne baba ya da çevresindeki üçüncü kişi de ona eleştirel bir gözle bakar. Sanki dünya onun etrafında dönüyor der. Aslında bakın, ben merkezlilik sürecini önce çocuklukta yaşıyoruz. Sonrasında ergenlikte tekrar karşımıza çıkıyor. Gelişim psikolojisini bilmek, incelemek lazım. Eğer bir anne baba iseniz mutlaka gelişim psikolojisinin en azından genel hatlarını bir okumak lazım ki hem çocukluk evresini hem gençlik evresini öğrenelim ve böylece çocuğumuzu ya da gencimizi tanıyabilelim. Yine bu dönemde rol model arayışı var, arayışlar var, eleştirel yaklaşım var gençlerde. Ve çok bariz bir başka özellik, fiziksel görünüşe odaklanma var. Bazen öyle olur ki bir sivilce onların dünyasını yıkar. Hani deriz ya, abartma o kadar da, ne var ki bunda, ama onun gözüyle öyle değildir. Onun gözüyle bakıldığında o onun için çok çok büyük bir sorundur. Peki anne baba olarak ya da gençlerle muhatap olan kişiler olarak neler yapmamız gerekiyor? Nasıl bakmamız gerekiyor hadiseye? Bir de bu boyuttan bakarak sen olsaydın diyelim. Sen olsaydın ne yapardın? Nasıl düşünürdün? Nasıl davranırdın?
Ötekinin gözüyle bakıp görebilmek için.
Cesaretlendirme, sorumluluk verme ve nasihat verme yerine davranışlarla örnek olma bu dönemde çok daha önemli. Ama en önemlisi, bu döneme gelmeden önce anne babanın çocukluk dönemini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü o dönemde ekilenler bu dönemde, yani gençlik döneminde filizlenmeye ve yeşermeye başlıyor. Çocukluk döneminde çok iyi bir anne baba ilişkisi kurmak lazım ki o sevgi bağını çok iyi oluşturmak lazım ki gençlik dönemi problemlerini en asgari düzeyde sorunlarla halledebilelim, geçiştirebilelim. Çünkü hali hazırda zaten bir takım problemler olacak. Gençliğin verdiği o psikolojiyle, ergenliğin verdiği o psikolojiyle bir takım sıkıntılar yaşanabilecek zaten. Ama çocukluk döneminde gerçekten iyi bir ilişki kurmuşsanız, iyi bir iletişim süreci oluşturmuşsanız, güven telkin etmişseniz ve küçük küçük sorumluluklar vermeye başlamışsanız, o zaman ergenlik döneminde anne babalar olarak da işiniz daha kolay olacak. Ergenlik, beynin de azami gelişimini tamamlaması için çok kritik bir evre. Enerjiyi olumlu yöne kanalize edebilmek için hem bedeni hem de zihni bir takım faaliyetler gerekiyor. Bunu sadece gencin talep etmesini beklemek değil, aynı zamanda gence bir takım alternatifler sunabilmek de gerekiyor. Bu seçenekleri yetişkinlerin sunması, ama ısrarcı olmadan bunu yapması gerekiyor. Sportif çalışmalar, kültürel geziler, faaliyetler, tüm bunlarla genç o bedenindeki yoğun enerjiyi, coşkuyu olumlu yönde kanalize edecek. Hem bedeni anlamda gelişecek, güçlenecek, hem zihni anlamda gelişecek, güçlenecek. Hem de tüm bunları yaparken aslında ruhsal anlamda ve çok daha önemlisi de sosyal anlamda da gelişecek. Çünkü gençlerde sosyallik çok önemli, sosyal çevre çok önemli, aidiyet duygusu ve grup bilinci çok önemli. Bu dönem hiçbir şekilde boşluk kabul etmiyor, malumunuz. Çünkü siz müdahale etmez, siz alternatif ve seçenek sunmazsanız gençliğe çok daha farklı alternatifler sunuluyor ne yazık ki. Farklı eğilimler, olumsuz bir takım alışkanlıklar kazandırılabiliyor gençlere. Kötü arkadaşlıklar, kötü huylar oluşabiliyor bu dönemde. Dolayısıyla bu noktada eğer bir gençle iletişimdeyseniz, anne baba ya da diğer yetişkinler olarak, o gence sizin önce alternatif sunmanız, sizin önce onunla güven temelli bir iletişim geliştirmeniz lazım.
Ötekinin gözüyle bakıp görebilmek için.
dinleyicilerimiz, hani o bizim zamanımızda diye başlayan cümleler var ya, bizler bazen sorunları halledebilmek niyetiyle yetişkinler olarak karşımıza ya da yanımıza aldığımız gence öğüt vermek ve güya iyi niyetle hareket etmek amacıyla bu cümlelere başlıyoruz. Ama ne yazık ki genç bu cümleleri duymak, dinlemek istemiyor. Hadi diyelim sizi kırmadı, saygı gösterdi, sonuna kadar dinledi ama bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. İnanın etkili olmuyor o bizim zamanımızda diye başlayan cümleler. Çünkü gençler bu dönemde konuşma ve nasihatlerden hoşlanmıyorlar. Bunun yerine ne yapmak lazım? Önce rol model olmak lazım. Yani yetişkinler olarak davranışlarımızla eğer çocuğa kazandırmak istediğimiz bir düşünce varsa onu davranışlarımızla kazandırabilmek gerekiyor. Yani önce büyüklerin örnek olması, önce gençten istenen, beklenen o davranışın büyükler tarafından ortaya konması gerekiyor. Bu noktada ne aşırı koruyucu, yargılayıcı, çok eleştirel bakan, kıyaslayan, sürekli nasihat eden, nasihat veren bir aile tutumunun katkısı var. Ne de tamamen serbest bırakıp gençlik özgürdür, istediği gibi yaşasın ya da ne halin varsa gör şeklindeki yaklaşımın olumlu bir etkisi var. Bu ikisi arasındaki dengeyi kurabilmek gerekiyor. Çünkü tamamen serbest bırakıldığında da demin de dediğimiz gibi gençlik dönemi hiçbir şekilde boşluk kabul etmiyor. Devreye başkaları giriyor. Kötü huylar, kötü alışkanlıklar, kötü eğilimler gelişebiliyor. Ve o grup bilinci, aidiyet duygusu, takdir edilme, sevilme, onaylanma, beğenme ihtiyaçlarını genç o kötü alışkanlıklarla ya da içinde bulunduğu kötü grup içerisinde duyurduğu için aileden ya da yetişkin çevresinden, büyüklerinden tamamen kopup tamamen gruba odaklı bir hayat yaşayabiliyor işte bu kez de. Dolayısıyla öyle esnek bir aile tutumu gerekli ki genç özgürlüğünü de yaşayabilecek ama ailesine karşı bağlılığını da koruyabilecek. Peki dinin gence bakış açısı nedir? Biraz da o konu üzerinde duralım isterseniz. Ergenlikle birlikte aslında sorumluluk dönemi başlamış oluyor. Çocuklukta sorumluluk dönemi yok. Şöyle bir fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına bakarsanız ibadetlerin şartlarından bahsedilirken geçen cümleler arasında şunlar vardır. Denir ki akıllı olmak, aklı başında olmak ve çocuk olmamak, yani akıl bali olmak denir. İşte tüm bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere gençlikle, ergenlikle birlikte sorumluluk başlıyor. Artık genç ibadetlerden, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumlu, günah sevap kavramları bu noktadan itibaren devreye giriyor. Peki Hazreti Peygamber'in gençlerle münasebeti nasıl olmuş? Bu konuya şöyle genel bir çerçeveden bakarsak nelerle karşılaşıyoruz? Ana hatlarıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçtiğini, İslam'a davet mektuplarını gençlere yazdırdığını, bazı gençleri de yabancı dilleri öğrenmeye teşvik ettiğini görüyoruz. Yine zaman zaman bazı gençleri elçilik için görevlendirmiş, hatta henüz kendisi hayattayken bazı gençlerin fetva vermesine izin vermiş, gençleri teşvik etmiş ve bizzat desteklemiş, yeri geldiğinde de ödüllendirmiş. Örneğin Muaz bin Cebel'i genç yaşta kadı ve muallim olarak görevlendirmiş, başka bir şehre göndermiş. Çoğu yaşlı sahabelerden oluşan orduya gençleri komutan olarak tayin etmiş, buna dair pek çok örnekte söz konusu. Asr-ı Saadet'te yapılan bu teşviki, cesaretlendirmeyi, ödüllendirme ve görevlendirmeyi günümüz gençlerinden de esirgemeyelim. Çünkü gençlik hakikaten enerjik bir şekilde görev bekliyor. Gençlere yeni bir kimlik kazandırmak, gençlere yeni hedefler belirlemek lazım ve gençliğin hayatın en güzel yılları olduğunun bilinciyle yaşanması lazım. Öyle olmasaydı biz geriye dönüp ah o gençlik yılları demezdik. Hem bizlerin yaşadığı her anın kıymetini, değerini bilmesi hem de gençlerin içinde bulundukları o güzel yılların kıymetini bilmesi için hepimize birer görev düşüyor diye düşünüyorum ve bu programda inşallah bu küçücük görevden bir küçük kesit olsun sizlere ve bizlere. Bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya tekrar sizlerle görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
sen olsaydın.